Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, pandemide Avrupa çapında vaka sayıları 10 binlere ulaştı. Türkiye'de en son durum nedir acaba?
Sonbaharla birlikte Türkiye'de de artık yavaş yavaş korona gündemi ön sıralara doğru tırmanıyor diyebiliriz. Çünkü tablo hiç iç açıcı değil. Türkiye'de biliyorsunuz, daha önceki yayınlarımızda aktarmıştık, vaka sayısı açıklanmıyor Sağlık Bakanı tarafından. Hasta sayısı açıklanıyor. Hasta sayıları da yukarı doğru gidiyor ama 2000'ler seviyesinde. Yani testi pozitif çıkan ve semptom gösterenler diye tarif ediliyor. Ancak tam olarak kriterleri de bilmiyoruz. Bir 2000'in üzerinde rakam açıklanıyor birkaç gündür Türkiye'de. Ama Avrupa'ya baktığımızda 10.000'lerle ifade edilen rakamlar var. Ve ard arda önlemler alınıyor. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı, İspanya'da benzer yasaklar, hareketliği azaltacak yasaklar, Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı gibi. Türkiye'de bu tip bir tedbir alınacağına ilişkin işaret yok. Üstüne üstlük daha fazla öğrencinin okula gitmesi için bir takım kararlar alındı. Şimdi okullarla ilgili tespitler de yapılıyor. Koronanın artışında ya da salgının daha hızlanmasında okulların etkisinin olmadığı gibi bir sonuç da açıklandı resmi makamlar tarafından. Ama özellikle büyük şehirlerde, ama özellikle de İstanbul'da yeniden çok ciddi bir artış var. Sağlık Bakanı son yaptığı açıklamada Türkiye'deki bütün vakaların %40'ının İstanbul'da görüldüğünü söyledi. Yani bu ilk başladığında İstanbul için Wuhan yakıştırması yapılıyordu. Şimdi yeniden Wuhan olma yolunda İstanbul. İstanbul'a özgü bir takım tedbirler alınacağı da açıklandı ama o tedbirlerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. İzmir, Bursa, Gaziantep gibi illerde de vaka sayılarında çok ciddi artış var. Ancak şu anda herhangi bir yasak ya da başka kısıtlayıcı bir tedbir, ki daha önce ilk başladığında şehirler arası hareketliliği azaltmak için yolculuk yasaklaması da getirilmişti. Böyle bir yasaklamadan henüz bahsedilmiyor. Sağlık Bakanı yine maske en önemli tedbirimiz, buna mutlaka uyulması lazım diyor. Ancak doktorlar, hekimler, uzmanlar, halk sağlığı uzmanları kışla birlikte, havaların soğumasıyla birlikte, insanların kapalı alanlarda bir araya gelmesi neticesinde artan vakaları önlemenin çok mümkün olmadığını aktarıyorlar. Yani daha fazla tedbire ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ama tabii bunları bir belirsizlik içinde söylüyorlar. Çünkü dediğimiz gibi Türkiye'de vaka sayıları resmi olarak açıklanmıyor. Sağlık Bakanı bu konuda bir açıklama yapılacağını, Dünya Sağlık Örgütü'ne belirlenen kriterlerde vaka sayılarının bildirileceğini söylemişti. Ama bu söylemesinin üzerinden de açıklamasının üzerinden de çok zaman geçmesine rağmen hala vaka sayıları açıklanmış değil Türkiye'de. Bilmiyoruz yani.
Yetkililerin gerçek vaka sayılarını açıklamama nedenleri nedir acaba?
Gerçek vaka sayılarının açıklanmamasının nedeni olarak Sağlık Bakanı o tartışmaların alevli olduğu zamanlarda biz insanların sağlığı kadar Türkiye'yi de, Türkiye'nin menfaatlerini de düşünmek zorundayız diye bir tweet atmıştı. Sadece bu tweetten yola çıkarak bir takım analizler yapabiliriz. Anlaşıldığı kadarıyla vakaların yüksek gösterilmesinin özellikle yaz aylarında Türkiye'ye turist gelişini engelleyeceği biçiminde bir yaklaşım olabilir. Yani bu yönde tahminler yapılıyor. Çünkü bu konuda resmi makamlar mümkün olduğu kadar az konuşuyorlar. Mümkün olduğu kadar ketum davranıyorlar. Değerlendirmeyi, gerekçeyi bile yapmıyorlar vaka sayılarının açıklanmasının yanında. Ama turizm mevsiminde mümkün olduğu kadar çok turistin Türkiye'ye gelmesi için böyle bir yöntem seçilmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Bir diğer mesele de ekonomik olarak eğer vaka sayıları çok yüksek gösterilirse ya da olduğu gibi gösterilirse ve o yüksekse o zaman bir takım tedbirler almak lazım. Ekonomik tedbirler almak lazım. Ama o ekonomik tedbirleri alabilmek için Türkiye'nin de ekonomik gücünün yerinde olması lazım. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarda aktarmıştık. Birçok Batı Avrupa ülkesinde iş yerleri kapatıldığı zaman onlara destek vermek, kira yardımı yapmak, elektrik, su ve benzeri giderlerine ilişkin yardım yapmak gibi yöntemler belirlenmişti ama Türkiye'de bu tip bir yöntem belirlenmedi. Sadece Çok ihtiyacı olanlara 1000 liralık pandemi desteği ödemesi yapıldı. Onun dışında kredi kanalları açıldı ama onlar da borçlanma neticesinde. Ve şimdi tekrar benzer bir durum ortaya çıkar mı ya da aynı şekilde kredi kanallarını açmak mümkün mü? Bu pek mümkün görünmüyor bugün itibariyle. Çünkü kredilerin artmasıyla beraber Türkiye'de enflasyon yükseldi. Enflasyonun yükselmesi ve insanların daha çok dövize yönelmesi paralarının değerini koruyabilmek için dövize talebi arttırdı. Döviz fiyatları çok yukarıya doğru gitti. Hatta tam konu gelmişken söyleyelim. Bugün itibariyle Merkez Bankası faiz kararı bekleniyordu ve o faiz kararı açıklandı, sabit tuttu. Bütün ekonomi dünyası faizlerde bir artış beklerken Merkez Bankası politika faizini arttırmadı. Bunun yerine geç likidite penceresi faizini 1,5 puan yukarıya çekti. Yani bankaları fonlama faizini arttırdı ama politika faizini arttırmadı. Geçmişte de böyle bir yöntem denenmişti ama başarıya ulaşmamıştı. Sonra bir sadeleşmeye gidilmişti. Politika faizi 6 puan birden arttırılmıştı bir önceki Merkez Bankası başkanı sırasında. Sonra da mütemadiyen düşürüldü ve yeniden bu yan yollara, ekonomistler buna yan yollar diyorlar. Hem faizi arttırıyorsunuz hem de arttırdım demiyorsunuz. Yani arttırmamış gibi yapıyorsunuz. Bu yan yollara sapmanın ekonomideki belirsizliği arttırmasından dolayı sıkıntı yaratacağı uyarılarında bulundular. Ki bu sefer geçen ay Merkez Bankası'nın faiz arttırması beklenmiyordu. Sürpriz yaptı, arttırdı 2 puan politika faizini. Bu sefer bütün ekonomi dünyası faizin artacağı konusunda hemfikirdi. Sadece ne kadar artacak konusunda farklı tahminler vardı ama en düşük tahmini yapanlar da 1,5 puan diye görüşlerini belirtmişlerdi. Yine ters köşe yaptı Merkez Bankası, arttırmadı ama o haber ortaya çıktıktan saniyeler sonra doların, dövizin fiyatında çok ciddi bir yükseliş oldu. Yeni rekorlar gördü. 7,97, 7,98'lere kadar yukarıya gördü. Bir rekordu bu. Sonra biraz daha geriye doğru geldi ama bütün ekonomistler bu şartlarda döviz fiyatlarının yukarı gitmesinin sürpriz olmayacağı yönünde görüşlerini aktarıyorlar.
Yavuz Bey, bir de Sağlık Bakanlığı bürokratlarının hazırladıkları araştırmalar var. İlk vakanın Şubat'ta tespit edilmesinden doktor olmayan bir kişinin katkısına kadar tuhaflıklarla dolu bir süreç. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir açıklaması var mı acaba?
Şimdi Sağlık Bakanlığı'ndan ve şeffaflıkla ilgili eleştirilerden yola çıkmıştık. Tabii büyük tartışmalardan birisi de araştırmalarla ilgili. Şubat ayında ilk vakanın tespit edildiğine ilişkin bir resmi araştırma dergide yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu konuda kamuoyunu uyarınca, Türkiye'de ilk vaka Mart'ta açıklandı. Nasıl Şubat'ta ve o makalenin altında da Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısının imzası olunca büyük bir tartışma oldu. Önce Bakan Yardımcısı bunun sehven yapılmış bir hata olduğunu açıkladı. Sonra sosyal medyadan o açıklamasını çekti. Sonra Sağlık Bakanı aynı açıklamayı tekrar yaptı. İlk vakanın Mart'ta görüldüğünü ve o makalede sehven bir yanlışlık yapıldığını söyledi. Ama mesele orada bitmedi. Çünkü Sağlık Bakanı'nın yine başka bir araştırmaya ilişkin makalesi yine bir dergide yayınlandı. Ve dergide yayınlanan o makalede COVID'e karşı bir bitkisel ilaç denendiği yer alıyordu. Ancak makalenin içeriğine bakıldığında Türkiye'deki prosedürlerin tam olarak uygulanmadığı ortaya çıktı. Hekimler şiddetle buna karşı çıktılar. Nasıl oldu bu iş diye. Yine bakan yardımcısının imzası vardı burada. Yine geçen bir önce tartışılan makaledeki hekim ve başka meslek dallarından insanların imzası vardı. Yani yine aynı ekibin imzası vardı. Daha sonra o ekip araştırıldı. Oğuz Güvenmez diye kendisini doktor olarak tanıtan bir isimle, ki o koordinatör olarak görünüyor bütün projelerde, yazıldığı anlaşıldı makalenin. Oğuz Güvenmez kim sorusuna şu ana kadar bir haftadır konuşuluyor ama Türkiye'de yanıt bulunamadı. Adana'da bir doktorluk yaptığı iddia edildi ama Tabipler Birliği'nde kaydı yok. Yani Türkiye'de reçete yazmaya Şu anda yetkisi olmayan bir isim. O nasıl Sağlık Bakanı yardımcısıyla bir araya gelebiliyor? Ya da 20'ye yakın makale var 2 yıl içinde. 20'ye ve yakın makaleyi böyle bir isim hangi donanımla yazıyor? Hep beraber mi yazıyorlar? Aynı isimler nasıl böyle bu kadar çok araştırma yapabiliyorlar gibi birçok soru var. Hala o sorulara yanıt bulunabilmiş değil. Yani bir makale skandalının içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı birçok konuda olduğu gibi bu konuda da sessizliğini koruyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta eğitim ve kültürde istediği ilerlemeyi gerçekleştiremediğini söyledi. Tam olarak ne demek istiyordu acaba?
Şimdi Cumhurbaşkanı aslında eğitim ve kültürde istedikleri yere gelemediklerine ilişkin açıklamayı ilk defa yapmıyor. Mütemadiyen belli aralıklarla bu tip açıklamalar yapıyor ve bu açıklamalardan sonra bir tartışma başlıyor. Siz bir nesli şekillendirmek mi istiyorsunuz? Amacınız ne? Neyle şekillendirmek istiyorsunuz? Hangi altyapıyı koymak istiyorsunuz? Eğitimde çağdaş bilimsel yaklaşım yerine böyle bir yaklaşımın Türkiye'ye katkısı ne olacak gibi tartışmalar tekrardan başladı. Cumhurbaşkanı diyor ki Türkiye'nin geçmişiyle bağını koparmamış bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden de faydalanmalı elbet ama kendi geçmişini de tanımalı. Kendi geçmişi deyince tabii burada bir takım dini saiklerle mi yapılıyor bu açıklamalar? Türkiye'de İmam Hatip liseleri var, fen liseleri, Anadolu liseleri var. Bütün okullarda bir İmam Hatip lisesi yaklaşımı mı olacak? Böyle olunca mı acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitim ve kültürde başarılı olduklarını ortaya koyacak ya da başarı için böyle bir şart mı gerekiyor? Birçok soru işareti var ama yine Türkiye'deki klasik %50-50 ya da %60-40 artık o anketlerde biraz durumda değişmiş görünüyor. Ama çok ciddi bir grup buna karşı çıktı. Öğrencilerin daha serbest, daha sorgulayan bir eğitimden geçmesini, bilimsel bir eğitimden geçmesi gerektiğini, Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu söylediler. Ama dediğim gibi bu yeni bir tartışma değil. Geçmişte de vardı. Muhtemelen yarın da olacak. Çünkü mahzunum dedi Cumhurbaşkanı böyle bir şeyi gerçekleştiremediğimiz için 18 yılda. Cumhurbaşkanını mahzun bırakmamak için muhtemelen bürokratlar bu konuda açıklamalar, hazırlıklar yapacaklar. Onların hayata geçip geçmeyeceğini göreceğiz. Ama yani bunun Türkiye'de biraz geniş bir kitle tarafından tepkiyle karşılandığını söyleyebilirim.
Türkiye aylardır depoda beklettiği Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemini bu hafta test etti. Ve pek bir tepki gelmedi gibi görünüyor, değil mi Yavuz Bey?
S-400 denemesi Sinop'ta yapıldı. Böyle bir enteresanlık da var tabii. Türkiye bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerin sonuçlarını bekliyor. Orada Biden'ın kazanması Türkiye açısından kötü senaryo. Biden'ın Türkiye'ye yaklaşımı, Türkiye'ye demeyelim de AK Parti iktidarına yaklaşımı biraz sert, bu konuda açıklamaları da var zaten. Seçim döneminde de yaptı. Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkisi nispeten daha iyi. Ama farklı senaryolara hazırlık mı demek lazım? Yoksa S-400'leri Amerika tam kendi içine kilitlenmişken bir deneyip bir etabı daha atlamak için bir hamle mi demek lazım? Türkiye S-400'de ilk testini yaptı. Sinop'ta yaptı bunu. Sonrasında buna ilişkin resmi bir açıklama yoktu. Genelde uluslararası haber ajansları bu konuda bilgi verdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok cılız ses çıktı. Çok sert ses çıkmadı. Hem dışişlerinden hem de Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar yapıldı ama öyle yüksek tondan açıklamalar değildi. Sonra da füzeler, S-400 füzeleri Sinop'tan hangarlara geri götürüldü. Ankara'ya geri götürüldü. Bir tek Hulusi Akar denemeden 2-3 gün sonra bir açıklama yaptı ve dedi ki bu füzeler NATO sisteminin içinde yer almayacak. Milli savunmamız içinde yer alacak. Zaten biz bu füzeleri, yani Türkiye'nin daha önce yaptığı değerlendirmenin benzerini tekrarladı. Biz bu füzeleri aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden almak istedik. Avrupa'dan almak istedik hava savunma sistemlerini. Ancak bize satmadılar. Rusya uygun şartlar sundu. Biz de onlardan aldık. Bu NATO'ya karşı olduğumuz anlamına gelmez. Bağlılığımızın zayıfladığı anlamına da gelmez. Ama milli olarak biz bir hava savunma sistemi kurmak zorundaydık, onu kurduk dedi. Tabii bütün bu S-400 ile ilgili içeride de tartışmalar var. Hangarda mı kalacak, çalıştırılmayacak mı diye. İçerideki tartışmalarda biraz iktidar partisinin elini güçlendirdi. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine endeksli her şey. Hatta ekonominin gidişatı bile oraya endekslenmiş durumda, öyle görünüyor. Her ne kadar Türkiye'nin iç sorunları nedeniyle biraz kurlardaki bu yukarıya sürüklenme meselesi içeride konuşulsa da asıl tabii beklenti Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışını kimin kazanacağı. Biden'ın kazanması halinde daha önce de söylediğim gibi Türkiye açısından kötü senaryo diye bakılıyor o senaryoya. Türkiye'de ekonominin de siyasetin de bundan etkilenme ihtimali üzerinde duruluyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.